Kitabın adı Gece Sesleri, yazan Ayşe Külin. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. Üçüncü kaset A yüzü, sayfa 85. Hiçbir yere varamayan konuşmaları sabahlara kadar sürdürür. Önce başörtülerini kapattı. Rüzgara bırakılamayan ve güneş yüzü görmeyen saçlara uzun gri bej pardösülerin altında kadın hatları taşımanın tadına varamayan körpecik bedenlere üzüm üzüm üzülür. Kızımızın böylesi bir akıma kapılmadığına şükreder. Sonra da onun bizimle birlikte neden başörtüsüne karşı koymadığına esef ederdik. Aslı karşı koymaktaydı ama bizim istediğimiz tarafta değil. Kızımın kuşağındaki gençlerin demokrasi adına yapabildikleri tek eylem, kafaları örtülmüş genç kızların kafa örtme hakları için üniversite kapılarında duvar diplerine çömelip ellerinde pankartlarla bekleşmek oldu. Aslı'ya tesettürün özgürlükle bağdaşamayacağını anlatmaya yeltendiğimde ne göreyim? Annemle aramızda var olduğuna inandığım uçurum daha derin ve daha keskin bir biçimde bizim de aramızda gelip kurulmuştu. Bana sen önce kendi kafanın içindeki örtüden kurtul anne diye bas bas bağıran benim kızımdı. Kızımla aramdaki uçurumun ağzımı her açışımda daha da derinleşmemesi için sustum. Başka dünyalara ait olduğumuzu sürekli kafama vuran ve beni çağ dışı bulan çocuğuma bu çağa ait olabilmek için gençliğimi heder ettiğimi anlatmamayı seçtim. Susmakta kalmadım, küstüm de. İçimde ince bir tel koptu. Genç insanların inançlarını ikna yoluyla değiştirmenin mümkün olmadığını ben çoktan öğrenmiştim. Aslında hepimiz gibi el yordamıyla görerek, deneyerek, yaşayarak öğrenecekti. Aynı evde ama birbirimize uzak ve yabancı kalarak yaşamaya başladık. Tarih tekerrür diyordu hayatımda. Annemle yaşadığım yabancılaşmayı ben de kızımla yaşıyordum ama bu kez fazla saygısızlık etmeden birbirimize. Kızım benim anneme yaptığım haksızlıkların, edepsizliklerin hiçbirini yapmadı bana karşı. Ben onun gözünde sadece modası geçmiş bir solcu, bir dinozordum. Tıpkı bir zamanlar annemin de benim gözümde militan bir kemalist oluşu gibi. Anneme yakıştırdığım tayörlü cumhuriyet kumkuması benzetmesi, çocuğumun ağzında benim için 70'lerin avanak solcusuna dönüşmüştü. Beni hor görüyordu ama üstüme gelmiyordu. Benimle, benim annemle yaptığımız ağız dalaşmalarını yapmıyordu. Fikirlerimizi illa da birbirimize kabul ettirmeye kalkışmamamız bile bir aşamaydı belki. Dünya görüşlerimizin, değer yargılarımızın değişik olmasını, kızımın devrim ilkelerine ihanet etmesine göğüs germeyi becerebildim de, bu gece eve dönmezse bunu kaldırabilecek miyim? Dünden beri nerede bu kız? Bu 20 yaşındaki çocuk. Aslı benim kızım, bebeğim, tesettürü savunmayı, özgürlüğü savunmak sanan saf çocuğum. Ya başına bir şey geldiyse onu göğüsleyebilecek miyim? Kapı açıldı. Bir hademe odaya göz gezdirip kapattı kapıyı. Saatime baktım. Doktorun verdiği ameliyat süresinin dolmasına az kalmış. Birazdan getirirler annemi diye düşündüm. Kalktım yatağın üzerinden. Çarşafı düzelttim. Pencereyi araladım odayı havalandırmak için. İçeri kar girince kapattım hemen. Yatağın ayak ucuna iliştim. Tekrar tuşladım numaraları. Yanıt yok. Aslı kızım neredesin? Kapı yine açıldı. Bir hasta bakıcı başını içeri uzatıp bir şey isteyip istemediğimi sordu. Ne gibi dedim. Çay, kahve ya da bir meşrubat. Oda servisi mi var? Acilde yok ama kafeteryaya inebilirsiniz. Odada beklemekten iyidir. Oyalanırsanız biraz. Burada beklemeyi tercih ediyorum. Siz bilirsiniz. Çıktı. Pencereden dışarıya baktım. Göz gözü görmüyor kardan. Bu havada kimsenin zamanında evine dönmesine imkan yok. Telefon hatları da bozulmuştur diye teskin etmeye çalışıyorum kendimi. Annem için endişelenmem gerekirken dikkatimi kendi üstünde yoğunlaştıran kızımı elime geçirsem dövebilirim şu anda. Yatağın ayak ucuna ilişip gözlerim kapalı oturdum bir süre. Sakinleşmeye çalıştım. Sonra dışarı çıktım. Ağır ağır yürüdüm koridorda. Az ileride hasta bakıcılar kendi bölümlerinde sohbet ediyorlardı. Beni görünce içlerinden biri yanıma geldi. "Hastanızın ameliyatı az önce bitti," dedi. "Ben de size gelmek üzereydim." "İyi geçmiş mi ameliyat?" "Evet." "Getiriyorlar mı?" "Daha değil. Doktor size bilgi verecek." Koşa koşa odaya döndüm. Pencerenin önünde durup göğe baktım ve annem ameliyatı atlattığı için ellerimi açarak dua ettim. "Şükürler olsun Allah'ım, annemi bağışladın. Bir de kızımdan hayırlısıyla bir haber ilet bana." Yine tuşladım numaraları. Yok. Fatma nerelerde acaba? Karı görünce o da erkenden evine dönmüştür. Sözüm ona eve kadar gitmiş, anneme lazım olacak birkaç parça eşyayı almaya. Eve gitse telefona cevap verirdi. "Hanımefendi." Sıçrayarak döndüm. Doktor bu kez üzerinde yeşil ameliyat gömleğiyle duruyor kapıda. "Anne." "Anneniz geceyi yoğun bakımda geçirecek." "Neden?" "Telaşlanacak bir durum yok. Ağır bir ameliyat geçirdi. Her şey yolunda gitti, merak etmeyin. Geceyi yoğun bakımda geçirmesi iyi olur. Siz de evinize gidip dinlenin. Sabah gelirsiniz." "Kendinde mi?" "Henüz değil. Yarından önce pek kendine gelemez." "Görebilir miyim?" "Görmeyin daha iyi. Başı sargılı. Zaten uyuyor. Sabah görürsünüz." "Ne çok sorun var soracak. Ameliyatı en ufak ayrıntısına kadar anlatsın istiyorum bana doktor. Ama o da en az benim kadar yorgun gözüküyor. Yüzü bembeyaz. Göğüs cebinde bir vızıltı başlıyor. Açıyor telefonu. "Hemen geliyorum," diyor. "Anneme bir şey mi olmuş?" "Ne münasebet. Hastanemizde başka hastalar da var." Telaşla çıkıyor odadan. Annemin yatağına oturuyorum yine. Yalnızlıktan ürken küçük bir kız çocuğu gibi omuzlarımı kaldırıp başımı kuş gibi göğsüme gömüyorum. "Anne, affet beni. Affet beni anneciğim. Niye özür dilediğimi bilmiyorum ama içimden hep bunu söylemek geliyor. Bir el arıyorum tutacak. Bir omuz yaslanmak için. Aslı, kızım neredesin? Hangi cehennemdesin? Niye yanımda değilsin Sinan?" Önce sessiz yaşlar düşüyor gözlerimden, sonra hıçkırmaya başlıyorum. Ağlıyorum, avaz avaz. Karların pencere önündeki dansı sürüyor. Tam cama yapışacakken bir rüzgar alıp götürüveriyor onları uzağa. Mevlevi dervişleri gibi kendi etraflarında döne döne gidiyorlar bir başka pencereye, bir başka ağaca, bir başka aleme. Ben de kalkıp gitmeliyim buradan. Anıların arasında dönüp dolaşacağıma ayağa kalkmalı, silkinmeliyim. Torbamı, çantamı toparlayıp yollara düşmeliyim evime doğru. Penceresinde kimsenin yolumu gözlemediği, bir kedinin dahi beni beklemediği evime gitmeliyim. Yavaş yavaş kalkıyorum yataktan, ellerimin tersiyle gözlerimi siliyorum, etekliğimi düzeltiyorum. İskemleye atıverdiğim mantomu giyiyor ve bu havada kendimi dahi zor taşıyacağım için torbamı annemin odasında bırakmaya karar veriyorum. El çantama gerekli notlarımı sıkıştırmış çıkarken genç bir hasta bakıcı giriyor içeri. "Odayı boşaltıyorsunuz değil mi?" "Yok, hayır. Ama hastanız 2 gün yoğunda kalacakmış. Odaya gerek yok." "Sonunda buraya çıkmayacak mı?" "Çıkacağı zaman ayarlarız odasını. Oda sıkıntımız var. Lütfen eşya bırakmayın dolapta." Hırsla dolabı açıp annemin üzerinden çıkan geceliği, çamaşırları torbamın içine tıkıştırıyor, kapıyı çarpıp çıkıyorum. Asansörde birden aklıma takılıyor. Acaba onun geri dönmeyeceğini mi ima etti bana hasta bakıcı? Yok, olamaz. Gözlerime yeniden yaşlar doluyor. Birilerine danışmalıyım, beyin ameliyatı sonrası süreci sormalıyım, öğrenmeliyim. Doktorun adı neydi? Neydi? Aklıma gelmiyor bir türlü. Elimde torbam, omzumda çantamla yalpalaya yalpalaya şaşkın ördek gibi yürüyorum koridorlarda. Çıkış kapısına yaklaşırken hasta sahiplerinin bekleştiği bölümde bir karaltı üstüme geliyor. "Aa, Zinet dadı. Ne işin var burada? Gitmedin mi sen?" "Gidemedim. Başına kaldım bu akşam. Vapurlar işlemiyormuş. Köprüde de buzlanma varmış. Çaresiz buraya geri döndüm. Sığınacak bir liman bulduğum için içim ısınıyor. Başımın üstünde yerim var. Neden çıkmadın yukarıya? Annenle seni baş başa bırakayım dedim. Konuşacaklarınız olur diye. Nasılsa eve gitmek için buradan geçecek değil miydin? Oturdum, yolunu gözledim. Nasıl annen? Bilmiyorum dadı. Yoğun bakımda kalacak bu gece. Bana göstermediler. Yarın gelirsin erkenden. Haydi gidelim şimdi. Elimdeki torbayı çekiştiriyor. Sana güzel bir çorba yaparım. Dadı ne yapıyorsun? Bırak çantamı. Olur mu güzel kızım? Hanımlar torba taşır mı hiç? Torbamı zorla kurtarıyorum elinden. Gençler varken yaşlılara düşmez taşımak. Sen ailede kimselere benzemiyorsun Ayda kızım. Nedim Bey'e çekmişsin sen. İkimiz de gülüyoruz bu alakasız benzetmeye. Dua et de taksi bulalım dadı diyorum. Yoksa eve kadar yürümemiz gerekecek. Bugün çok dua ettim diyor yaşlı kadın. Şimdi de bir taksiyi sokuşturma araya. Yukarıdakinin aklı karışmasın. Sinet'in el çabukluğuyla hazırlayıverdiği yoğurtlu, bol naneli yayla çorbası boğazımdan kadife gibi kayarak iniyor, bomboş mideme içimi ısıtıyor. İlk kez iyi hissediyorum kendimi. Dadı, ellerine sağlık, çok iyi geldi. Afiyet, ya bal olsun gülüm. Sen hele bir su dökün, uzun şöyle, ben de bir ıhlamur kaynatırım sana, iyice ısınırsın. Hemen uyursun mışıl mışıl. Uyuyamam dadı. Aa, olur mu hiç? Bak anneciğin hayırlısıyla kalktı ameliyat masasından. Yarın gidip göreceksin. Neden uyuyamayacakmışsın? Aslı'yı bekleyeceğim. Geç mi gelecek? Sen uyu. Ben açarım kapıyı ona. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Dünden beri cebi kapalı. Çok korkuyorum dedi. Aman sen de ne korkuyorsun? Bir arkadaşında kalmıştır bu havada. Meraklanıp durma boşuna. Annen de böyle merak ederdi seni onun yaşındayken. Boşuna heder etmiş kendini. Bak aslanlar gibisin maşallah. Korktuklarının hiçbiri gelmedi başına. Öyle değil mi? Öyle mi? Ne vuruldun, ne sakatlandın, ne de hapishane köşelerinde çürüdün. Allah'a şükür. Tabii Nedim Bey'imin de yardım oldu selamete çıkışında. Az hakkı geçmediydi sana. Hele o bombanın atıldığı gün vardı ya. Aklını kaçırmış gibiydi annen. Nedim Bey çiftlikteydi o gün. Ya Ankara'da değil miydi? Sultan Hanım hastalanmıştı da ziyarete gelmişti babaannesini. Telefon çalınca ben açmıştım. Annen haykırıp duruyordu telefonda. Fırlayıp gittiydi Nedim Bey. Çocukları bombalamışlar dediydi kapıdan çıkarken. İyi haber gelene kadar seni hep öldü zannettikti. Baban gittikten sonra ertesi gün beni otobüse koyup yolladıydı İstanbul'a Sultan Hanım. Bana ıhlamur kaynatmak için mutfağa yürürken bir taraftan da konuşmasını sürdürüyor dadı. Git yardımın dokunur, destek olursun torunuma dediydi. Bizim Bozova'da hiçbir şeyden haberimiz yoktu o gün. Meğer İstanbul'da kıyametler kopuyormuş. Kıyametler kopmuştu, evet. Okulun cümle kapısından çıkmıştık Sinan'la. Az ileride toplanmaya başlayan arkadaşlarımızın yanına gitmek için o önde, ben biraz geride aceleyle yürüyorduk. Suna elinde bir pankart taşıyordu arkamda. Ağır geldi bana, yardım etsene diye seslendi. Geriye döndüm, tam arkadaşıma elimi uzatırken müthiş bir patlamayla yerlere savrulup yüzü koyun kapaklandım. Herkes bir başka yöne kaçışıyordu. Feryatlar, çığlıklar, toz duman. Düşerken ağzımı kaldırımın taşına vurmuşum. Dişlerimin köklerinden çıkıp ağzıma döküldüğünü sandım bir an. Dişsiz kaldım. Aman Sinan beni görmesin. İlk aklıma gelen buydu. Bir patlama daha. Biri üstümden uçtu. Yandım Allah diye bağırarak. Bir gövdenin yere çarptığını duydum. Sonra polis düdükleri, ağlamalar, inlemeler, feryatlar, çığlıklar. Kımıldamadan kaldım yattığım yerde. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Yavaş yavaş gözlerimi açtım ama hiçbir şey görmek mümkün değildi. Ortalık duman ve cam kırığı içindeydi. Bir sis perdesinin ardında koşuşturan insanlar görüyordum hayal meyal. Çığlıklara hoyrat erkek sesleri karışıyordu. Can kurtaran sirenleri, düdükler. Ağzımdaki keskin acının dışında hiçbir şey hissetmiyordum. Sol elim altımda kalmıştı. Başımın üstüne kıvrılmış sağ elimi oynatmaya çalıştım. İleri uzattım yavaşça. Sıcak bir şeye değdi. Hemen çektim elimi, yüzüme yaklaştırdım. Baktım kan. Elim kıpkırmızıydı. Kanın kokusu burnumda kaldı yıllarca. Tuhaf bir koku. Ağır, sıcak, ekşi bir koku. Başımı kaldırmaya çalıştım yerden. O zaman gördüm işte. Kan gölünün içinde yatıyordum. Allah'ım, öldüm ben. Anne, anneciğim, öldüm ben. Anne, baba, Nedim baba, Sinan, Utku. Niye kimse gelmiyordu yanıma? Başım yere düştü. Ağlamaya başladım. Ağladığıma göre demek ki ölmemişim diye düşündüm. Ölüler ağlamazlar. Elimi yavaş yavaş başıma götürdüm. Saçlarımın arasında bir şeyler vardı. Bir şeyler düşmüştü kafama. Elimle karıştırdım saçlarımı. Bir küçük parçayı parmaklarımla tutup gözlerimin önüne taşıdım. O da ne? Kuşbaşı büyüklüğünde kanlı bir parça. Tüm gücümle fırlattım uzağa. Midem bulanıyordu. Yattığım yerde kusmaya başladım. Dizlerim ile kollarımın üzerinde dört ayak dikilmeye çalıştım. Orada, hemen orada sağımda biri vardı. Kafası yoktu. Kafası yoktu. Kafası ta ötedeydi. Paramparça. Allah'ım. Yeşil hırka. Ekosu etek parçaları. Suna. Suna. Hayır. Hayır. Hayır. Biri eğiliyor üstüme. Aç gözlerini kızım. Aç gözlerini. Uyandın mı? Ayda. Ayda. Ayda Safter. Neredeydim? Neresi burası? Hastanedesin kızım. Derin bir kuyudayım sanki. Etrafımda kanlı et parçaları, burnumda barut ve kan kokusu, çok koyu lacivert dalgalarla boğuşa boğuşa denizin dibine sürükleniyorum. Ayağıma bir demir çapa takılı, bir türlü çıkamıyorum suyun üzerine. Boğuluyorum, boğuluyorum. Polise ifade verebilecek misin? Ne polisi, ne ifadesi, ne diyor bu adamlar? Hala şokta. Henüz bilinci yerinde değil, diyor beyaz gömlekli kişi. Biraz zaman tanıyın. Üstüne varmanız doğru olmaz. Bir uğultu var kulaklarımda. Silah sesleri var. Çığlıklar var. Sirenler var. Neredeyim ben? Bir yere gidemez. Burada yatıyor işte. Görüyorsunuz. Sabah gelin alın ifadesini. Siz gelmeden salmayız. Merak etmeyin. Konuşulanları duyuyorum ama söylenenler hiçbir şey ifade etmiyor bana. Uyumak istiyorum. Hiç uyanmadan sonsuza kadar. Sabah olmasın, yarın olmasın, öbür gün olmasın. Zaman dursun, hiç kıpırdamadan, akmadan dursun zaman. Ben burada böylece yatayım. Ağzımda alışık olmadığım bir boşluk var. Dilimi ağzımın içinde gezdiriyorum. Elimi ağzıma götürüyorum. Ah, dişlerim yok. Allah'ım, olamaz. Dişlerim yok. Bağırıyorum, avaz avaz bağırıyorum. Neler olduğunu hatırlarken. Annem temiz çamaşırlar getirmiş, giydirmeye çalışıyor beni. Yüzü bembeyaz, elleri titriyor, bense sürekli ağlıyorum. Sok kolunu, haydi Ayda, bırak ağlamayı. Bak, herkes bize bakıyor. Kızım yaşadığına şükredeceğine. Diş bu, yapılır. Yarın hemen gideriz Pertevbe'ye. Haydi kızım, ağlama. Sinan'ı öğrendin mi anne? Yaşıyor mu, yaralı mı? Başlatma şimdi Sinan'dan. Başına ne geldiyse o solcu piçin yüzünden geldi. Haydi giy şu eteğini de çıkalım. Sinan'la alıp veremediğin nedir kuzum anne? Haydi haydi, evde konuşacağız bunları. Sırası değil şimdi. Annemin getirdiği etekliğe bakıyorum. Benim etekliğim yoktu. Nereden bulmuş bu eteği? Neden pantolonlarından birini değil de bu eteği getirmiş giymem için? Giyiyorum çaresiz. Annem bu kez 2 yıl evvel bana Londra'dan aldığı hiç giymediğim deve tüyü mantoyu uzatıyor. Bombalandığımız gün üstümde parkam vardı oysa. Parkam nerede? Giyilecek durumda değil. Bunu giy. Ben manto giymeyi sevmem biliyorsun. Bir kerelik adam gibi giyinmenin bir zararı olmaz. Beni hastaneden çıkarırken dahi benimle itişmesine içerliyorum. Hırsla çekip alıyorum mantoyu elinden. Koğuşun kapısında dudaklarında sigarasıyla bekliyor Nedim Baba. Bizi görünce kollarını açıyor, sımsıkı göğsüne bastırıyor beni. Hıçkırıyorum kollarında. Cebinden çıkardığı beyaz mendille gözyaşlarımı siliyor, gülümser gibi oluyor. Ağzımın halini hatırlayınca yeniden ağlamaya başlıyorum. Dişsiz de güzelsin, merak etme. Hem şu sağ öndeki biraz fırlat diye üzülüp duruyordun. Şimdi inci gibi 3 adet diş benden sana armağan, söz. Arkadaşım öldü baba. Suna öldü. Biliyorum yavrum. Başın sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Nedim babamla el ele arabaya yürüyoruz. Annem elinde eşyalarımı getirdiği çantayla arkamızda, etrafta resim çeken gazeteci var mı diye kolaçan ederek tedirgin yürüyor. Kimseler yok. Hastanenin bahçesine park edilmiş arabaya binince annemle Nedim Baba rahat bir nefes alıyorlar. Annemin bana etek, manto gibi blücin ve parkadan daha saygın giysiler getirmesinin sebebini şimdi anlıyorum. Hastane kapısında resim çekmek için bekleşen gazeteciler varsa eğer, komünist kılıklı kızından dolayı kocasının siyasi itibarı zedelenmesin diye düşünmüş olmalı. Neyse, bunu da atlattık, diyor Nedim Baba arabayı çalıştırırken arkaya bana dönüp göz kırpıyor. Sinan'a hiçbir şey olmamış, merak etme. Birkaç kere telefon etti. Ben hastaneye gelmemesini rica ettim. Bu gece arar yine. Bu konuyu eve gidince enine boyuna konuşacağız, diyor annem. Dişsiz ağzımla yılan gibi tıslayarak bir şeyler söylemeye yelteniyorum anneme. Annem kocasının yanındaki koltuğa yan dönerek oturmuş, bana bakıyor yüzünde tuhaf bir ifadeyle. O güne kadar annemin yüzünde hiç görmediğim yeni bir ifade bu. Hatta ifadesizlik, tıpkı bir mumya gibi. Bembeyaz ve donuk annemin yüzü. Gözleri de bir tuhaf. Dudaklarının sımsıkı kenetli olması, konuşkan annemin söyleyecek laf bulamaması, bana ver yansın edeceğini zannederken böyle susup oturması garibime gidiyor. Onu omuzlarından tutarak sarsalamak ve şöyle demek geçiyor içimden. Anne, arkadaşlarım ölürken ben ölümden kurtulmuşum. Dişlerim ağzıma dökülmüş, hastanelerde sürülmüşüm. Saatlerce polise ifade vermişim. Başıma daha neler gelebileceğini belli değil. Bana edecek bir çift sözün yok mu? Niye bu da heykeli gibi oturup yüzüme bakıyorsun sadece anne? Zinet dadı bir fincan dumanı tüten ıhlamuru elime verirken anneme dair anlattıklarının etkisini yüzümde görmek istercesine gözlerini bana dikmiş, gözlerimin içine bakıyor. Şimdi de sevgili Nedim Bey'in benim için yaptığı fedakarlıkları anlatmaya başlayacak diye düşünüyorum. Ama yanılmışım. Üvey babamı es geçip Bozova çiftliğinin kadınlarına getiriyor sözü. Fırsatını buldu muydu Sultan Hanım'ı, Semiha Hanım'ı ve Yusuf amcanın karısı Ceyda'yı çekiştirmeden edemez. Bir tek rahmetli Satı için kötü söz yoktur dar ağacında. Sultan Hanım'ın beni o gece hemen İstanbul'a yollaması, babana destek olayım diyeydi. Yoksa anneni düşündüğünden filan değildi elbette, diyor dadı. Sultan Hanım kimseleri düşünmezdi. O sadece oğulları ve torunları üzülecek diye telaşlanırdı. Ben bilirim. Ihlamurumdan bir yudum alıyorum. Karşımda beyaz tülbentini uçlarını bağlamadan ortadan ayırıp arkada topladığı saçlarının üzerinden akıtmış, bir bacağını altına alarak oturmuş Zeynep. Ağzımda çocukluğumun kış gecelerini geri getiren naneli çorba tadı, havada birazdan iyice ağdalanacağı belli olan dedikodu keyfi. Bozova'dayım sanki ve orta salonun sedirlerine dizelenmiş konak kadınlarının konu komşuyu acımasızca çekiştirmelerini dinliyorum. Zinet'in gözleri yıllar öncesinde olduğu gibi yine kapkara ama eski parlaklığından eser kalmamış, saçları tamamen aklaşmış ve şivesi düzelmiş. Kendimi kapıp koyu vermediği zamanlarda İstanbul ağzıyla konuşuyor. Biliyorum ki birazdan sohbet koyulaşınca iyice bırakacak kendini. Ben 10 yaşındayken nasıl kendimden geçerek dinlemişsem, bu gücünün nereden kaynaklandığını bilmediğim karizmatik köylü kadının değişik şivesini bunca yıl sonra aynı hazla ağzının içine düşerek dinleyeceğim yine. Bana çok iyi bildiğim bir yöreye, çok yakından tanıdığım insanlara dair masallar anlatacak. Söylediklerinin doğru olup olmaması hiç önemli değil. Binbir gece masallarını dinler gibi büyülenerek dinleyeceğim dadının inişli çıkışlı gece seslerini. Çünkü şu anda Bozova'ya dönmeye, çocukluğumun lavanta çiçeği kokulu anılar ile oyalanmaya ihtiyacım var. Semiha Hanım aslında annemi hiç sevmedi, değil mi dadı? Diye sorarak sazı eline veriyorum Zinet'in. Kızım, kaynanalara gelin sevmek zor gelir. O biricik oğluna eliyle bir kız seçsin istediydi. Oğlu ne yaptı? Bekledi, bekledi. Karta kaçmaya başladığında yanında enciyle anneni getiriverdi. Arkasından kuyusunu kazacağına başından istemiyorum deseydi. Demedi mi sanıyorsun? Çok söyledi ama hiç oralı olmadı Nedim Bey. Bir akşam büyük hanımla annesinin karşısına oturup evleneceğim kadını sevemeyebilirsiniz ama aile içinde ona saygısızlık yapılırsa ikiniz de beni unutun dediydi. Vallahi de billahi de aynen böyle dediydi. Nereden biliyorsun dersen onlara kahve götürüyordum tam o sırada. Akşam yemeğinden kalkılmış orta salona geçilmişti. Ben elimde tepsiyle salona giriyordum. Duydum, ezber ettimdi sözlerini. İstanbul'da bir iş bulurum kendime. Size evlatlık vazifemle kusur etmem. Bayramlarda elinizi öpmeye, tatillerde hatırınızı sormaya gelirim dediydi. Ne yaptılar? Ne yapacaklar? Söylenip durdular. Günlerce aralarında konuştular. Sultan Hanım'ın gönülsüzlüğü neyse de İstanbullu Semiha Hanım niye itiraz eder şehirli kıza dersen annen dul olduğu içindi. Oysa rahmetli Satı söylediydi onlara dul almak sevaptır diye. Sultan Hanım belli etmezdi ama dinlerdi Satı'yı. Her şeyi Satı'ya tanışırdı. Satı onun dert ortağı, akıl hocasıydı. Beraber mi büyümüşler neymiş? Pek kıymetlisiydi Satı. Her neyse ikna ettiydi Sultan Hanım'ı. Sultan Hanım da gelinini ikna ettiydi. Tohuma kaçtı oğlumuz? Alacağı kız 17'sinde olmayacak elbette diyerekten. Gözlerinin bebeği oğullarını kaybetmeyi göze alamadılar. Haber yolladılardı 3 haftadır konağa telefon bile etmeyen rahmetli babana. Geldi oturduydu karşılarına. Bu evin direği sensin dediydi Sultan Hanım. Keramimin oğlusun. Onca emek verdi İngiltere'lerde okuttu etti seni. Bunca tahsil terbiyeden sonra bir bildiğin vardır. Elbette seçtiğini iyi seçmişsindir. Haydi getir de görelim gelinimizi. Annesinin, büyük annesinin ellerini öptüğü Nedim Bey'im barıştılardı. Daha sonra da ananı ve seni yanına katmış getirmişti köşke. Hatırlarsın herhalde yavrum. Yaz başıydı. Kerami Bey'in tatili henüz başlamıştı ama 2 günlüğüne gelivermişti Bozova'ya. Pek beğenmişti gelinini. Ama ben nasıl ısındımdı sana. Daha ilk görüşümde kanım kaynadıydı. Na şuncacık bir şeydin kıvır kıvır saçlı. Kerami dedemin itirazı olmamış mıydı anneme? Bozova'nın erkekleri değil kadınları dişliydi. Hiç karışmazdı Kerami Bey'im etliye sütliye. O mühim işlerle uğraşırdı mecliste. İyi dedim içimden. Dili bozulmaya başladı. Birazdan Nedim babanınkiler hariç ailenin tüm kirli çamaşırları yayılır ortaya. Sadece elinde büyüttüğü Nedim'ine toz kondurmaz asla. Sırf ona olan saygı ve sevgisinden annemi de esirger kem gözlerden. Annemin ona karşı takındığı kibirli, zaman zaman da kaba tavra karşı her zaman alttan almasını hep hayret etmişimdir. Şu kızı bir kere daha aramak istiyorum dadı dedim. Bir sesini duysam rahat edeceğim. Analık zahir kızım dedi Zinet dadı. Anan da böyle merak ederdi seni ama kızarsın diye belli etmemeye çalışırdı. Az zorba değildin sen de be. Telefona uzandım, tuşladım kızımın numarasını. Çalıyor nihayet. Yüreğim ağzımda bekledim. Alo, dedi Aslı. Aslı, neredesin Allah aşkına? Ah anne, selam canım, iyi misin? Neredesin kuzum? Anne, burası kar kıyamet. Sabah başladı kar, hala durmadı. İstanbul böyleyse, Erzurum kim bilir ne haldedir? Nasıl geçiyor seminer? Sen neredesin şu anda? İstanbul'dayım anne. Nerede olacağım? Ben de İstanbul'dayım. Aa, ne zaman döndün? Hani 3 gün sürüyordu seminer. Neredesin kızım? Ay anne, sorgu hakimi gibisin. Neredesin? Bir arkadaşımla kalıyorum bu gece. Çok kar var, eve gidemedim. Arkadaşının evi nerede? Karşı tarafta. Kim bu? Tanımazsın, fakülteden. Adını söyle. Anne lütfen, çocuk değilim ben. O ressam oğlanın evinde misin? Bilmek istiyorum, buna hakkın var. Buna hakkın yok. Ben 18'imi çoktan doldurdum. Ama madem ısrar ediyorsun, o ressam oğlanın evinde değilim. O ressam oğlanın da bir adı var, biliyorsun adını. Yarın sabah erkenden evde ol Aslı. Kusura bakma anne, öğleden önce eve gelemeyeceğim. Bana neden erken döndüğümü sormuyorsun bile. Ne biçim şeysin sen? Sadece kendini mi düşünürsün? Anneannem bugün çok ciddi bir beyin ameliyatı geçirdi. Şu anda yoğun bakımda yatıyor. Bütün gün seni aradım. Yarın sabah erkenden evde ol. Anne, dur dur. Lütfen kapatma. Ne oldu? Ne zaman? Neden? Kapattım telefonu. Yüzüne mi kapattın? Diye sordu Zinet dadı. Evet, hak etti ama. Kızım, işine burnunu sokmak gibi olmasın ama sormayayım dedim de ama babası nerede bunun? Sinan Bey seyahatte filan mı? Dadı, biz yazdan beri ayrı yaşıyoruz. O Bodrum'a taşındı. Bir süre böyle deneyeceğiz. Lafımı bitiremeden çalan telefonu açtım. Alo, evet ne var? Kızımın telaşlı, üzgün ve suçlu sesini dinledim sabırla. Söyledim ya, beyin kanaması. Gece Fatma yerde baygın bulmuş odasında. Aslı soruyor, soruyor. Ben çocuğumun sağ ve salim olduğunu öğrendiğimden beri zalim anneyi oynuyorum yeniden. Evinde olsaydın tüm bunlardan haberin olacaktı. Belki çok daha erken ameliyata alınacaktı. Hiçbir risk taşımadan. Kesme lafımı Aslı. Seni, anneannen hastalandı diye suçlamıyorum. Sadece yokluğumdan istifade ederek. Ne demek istiyorsun sen? Giderek yükseliyor sesim. Zinet yaklaşıyor, alıyor telefonu elimden. Sevgili yavrum, kınalı kuzum, tanıdın mı beni? Benim ya. Anneciğin pek bitkin, pek üzgün. Bu gece burada onunla kalıyorum. Ben de kardan eve dönemedim ya yavrum. Sabah erken gel de hem senin güzel yüzünü göreyim, hem de sana bir çılbır yapayım. Bozova usulü. Emi yavrum? Haydi sağlıcakla kal. Bana dönüyor, beyaz tülben saçlarından omuzlarına kaymış. Şimdi sırası değil ana kız kavgasının. Hele ayaklansın anan, o zaman hesaplaşırsın kızınla. Sesi sert, yüzü yorgun. Gözlerinin altında torbalar var. Zinet dadı ne gençti ne de yaşlı. Hep yaşsız ve ölümsüzdü benim için. Ama şu anda karşımda duran, ne kadar güçlü olursa olsun ihtiyar, çok ihtiyar bir kadın. Haklısın. Otur da sana sevdiğin gibi bir acı kahve yapayım. İçeriz, sonra da yatarız, tamam mı? Sağ olasın kızım. Elimde tepsiyle döndüm mutfaktan. Kahvesini aldı, kanepenin üzerine bağdaş kurdu yine. Ne olacakmış? Bir zaman ayrı ayrı yerlerde kalmakla, diye sordu. Anlamadım. Niye ayrılırsın kocandan? Erkek kısmını yalnız bırakmaya gelmez ha. Ha, onu mu diyordun? Çok uzun yıllardır beraberiz. Sıkıldık birbirimizden. Bunlar hep moda işi kızım. Eskiden kimse kocasından sıkılmazdı. Bak, boyunca kızım var. Zapturap altına alamıyorsun. Babası burada olsaydı bugün böyle çığırışır mıydın telefonlarda? Sen nereye gittinse gittin. Onlar baba kız baş başa otururlardı evde. Okumuş kadınsın. Sana öğretmek bana düşmez ama kocanı eve al. Her eve lazımdır bir erkek. Dadı, madem öyle sen niye hiç evlenmedin? Kısmetim çıkmadı deme sakın, inanmam. Çıkmaz olur mu? Kaç kısmetim çıktı hem de. Sultan Hanım'ın çiftliğini beklemek sana mı kaldı? Evlenseydin ya. Önceleri babana bakarken onlar veresi olmadılar. Sonra da ben istemedim. Neden? Ah kızım, öyle işte, kısmet. Daldı gözleri. Anlatsana dadı. Niye? Niye evlenmediğini? Geçmiş zaman, ah kızım. Haydi dadı, haydi. Bak, bu akşam üzgünüm çok. Anlatırsan oyalanırım biraz. Haydi bakalım. Yıllar önceydi. Ben daha 20'lerimi sürüyorum. Fabrikada yeni bir kısım mı ne açıyorlardı? Hükümetteki mühim adamların o açılışı için çiftliğe geldikleri gündü. Beni Halil'e nikahlayacaklardı birkaç hafta sonra. Gelinlik için terziye inecektim o gün kasabaya. İnemedim. Kısmet işte. Ankara'dan hükümet adamları geliyor ya, yollar hep kamyon, araba dolmuş. Kalabalıktan adım atılmıyor kasabada. Döndüm geldim çiftliğe. Baban o zamanlar taze fidan gibi yeni yetme. Uzun pantolonu daha ilk gün o gün giyecek. Babası o da törene gelsin buyurmuş. Üst baş almışlar ona Ankara'dan getirmişler Bozova'ya. Uzun pantolon giymeyle adam olunur mu? Çocuk daha ne de olsa dereye inmişmiş kurbağa yakalamaya. Üstü başı çamur içinde geldiydi de onu yıkayıverdim de hamamda. Giyindi, kuşandı, boyun bağı takındı. İşte o gün büyüdü baban. Fabrikaya giderken arkasından baktım. Üzerinde takım elbiseyle bir delikanlı oluvermiş birdenbire koynumda büyüttüğüm el kadar oğlan. Zinet sustu. Pencerenin dışındaki karanlığa dalan gözleri yaşlandı gibi geldi bana. Biliyor musun? Analar erkek çocuklarını delikanlı oldular mıydı? Kuş gibi uçururlar yuvadan. Benim bildiğim kuş gibi uçanlar kızlardır evlendikleri zaman. Öyle değil işte. Kız evine hep bağlı kalır. Ama erkek çocuk kemale erdi miydi? Onu her şeyden çok sevenlerden, onu büyütenlerden uzaklaşır. Eksik etek peşine düşer. Şeyinin doğrultusuna gider. Öyle derdi Sultan Hanım. Kerami ile Yusuf da öyle yapmışlarmış, evlenir evlenmez karı köylü olmuşlarmış. Eğer onu tutacak bir şey bulamazsan, oğlan büyüdü müydü, hiçbir bağı kalmaz eviyle. Ay da kızım, iyi ki kız evladın var senin. Sen niye evlenmediğini anlatıyordun. Nerede kalmıştık? Fabrikada açılış varmış da Nedim babayı süslemiş püslemişsin. Nedim'im giyinip kuşanıp gitmişti. Sonra Kerami Bey arabayı geri yollatmıştı. Semih Hanım ile Ceyda da katılsınlar törene diye. Bersiz düğün olur mu? Gelinler gider de Sultan Hanım durur mu? Hemen hazırlandı rahmetli. Gelinlerin peşi sıra. O da gidecek. Bana da gel kız sen de gel. Çantamı şalımı filan taşırsın dediydi. Hep beraber gittik. Fabrikanın önündeki o meydan var ya, oraya gölgelikler kurmuşlar. İskemleleri sıra sıra dizmişler. Balonlar, süsler, neler de neler. Bir de kınalı koç bağlamışlar ağaca. Ziyafet masasının üstünde bir kuş sütü eksik. Neyse, adamlar hep kürsüye çıkıp çıkıp konuştulardı. Kerami Bey'im konuştu önce. Sonra o vekil adam. Nedim Bey'im de Söğüt dalı gibi ince uzun koşuşturuyor etrafta. Tadı yiyeceklerden Semih Hanım ile Ceyda'nın elbiselerinin en ince ayrıntılarına kadar hiç susmadan anlatıyor. Dilinin kontrolünü kaybetmiş, İstanbul ağzıyla değil 40 yıl evvelki ağzıyla konuşuyor. Zevkle dinliyorum ama neden hiç evlenmemiş olduğuna bir türlü gelemiyoruz. Dadı, Halil'e ne oldu? Halil'e onu söylesen. O gün eve döndük akşama doğru. Ben satı bacıma gittim. Dedim ki, Halil'e haber edin, ona varmayacağım. Neden kız dedi, başkasına mı gönül düşürdün yoksa? Vallahi de değil, billahi de değil dedim. Kız gelinliğin hazır be dedi. O olsun varsın dedim. İstemiyorum. Kıyarım canıma zorlarsanız. Sultan Hanım çağırdı yanına. Kız neden kocaya gitmiyorsun? Onca çeyiz düzdük sana diye sordu. Sebep yok. İstemiyorum. Kız sen sevici misin? Dedi bana. Ablacı mısın? Ne boksun kız? Ayağımın altına alırım seni. Bir güzel döverim dedi. Döv hanımım dedim. Öldür istersen. Ben bu evde açtım gözümü. Bu evde kapayacağım. Kocada gönlüm yok benim. Çeyizimi de bir başka öksüze verin. Ben Boğaz Toklu'na kalmaya razıyım. Satıyla oturup dedikodumu yaptılardı iki koca karı. Yok o günkü ikbali görmüşüm de fabrikada Halil'i küçümsemişmişim. Yok yoksul evin hanımı olacağıma zengin evin kedisi olayım demişmişim. Yok şu yok bu. Ben o gün karar verdim. Benim yerim Bozova'dır. Geçmişim de geleceğim de oradadır. Kısmet işte. İyi de neden? Öyle. Pişman olmadıysan mesele yok dedi. Dedim. Olmadım. Demek ki her eve bir erkek gerekmiyormuş. Bizim evin erkeği çoktu kızım. Önceleri ağababa vardı. Kerami ile Yusuf beyler vardı. Sonra Nedim beyim. Nedim beyimi o kör olasıca Yağız kaçırdı Bozova'dan. O olmasaydı hiçbir yere gitmezdi. Semih Hanım sanır ki oğlunu anan götürdü büyük şehre. Bana sor sen. Babanı yerinden yurdundan eden o yılan ahvadından Yağız herifidir. Başkası değil. Güldüm. İlahi dadı. Sen de biriyle bozdun mu tam bozarsın. Adam yerine bile koymazdı onu Nedim baba. Adam değildi de ondan. İyi ya, adam yerine koymadığı Yağız yüzünden niye bozsun düzenini? Amcasıyla iyice kötü kişi olmamak için. Çünkü o Yağız yılanı avucunun içine almıştı Yusuf Bey'i. Yusuf'ta da akıl yok ki. O sadece küp gibi içsin, caka satsın. İşleri bırakmış Yağız'a. O ne derse inanır. İnanmıyorsun değil mi kızım? Zarar yok. Bu saatten sonra ister inan ister inanma. Ölen ölmüş, giden gitmiş. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Diye sordum. Ben anası sayılırdım babanın. Her şeyini bilirdim. Hele de üzüntülerini. Annesi ya da karısı dururken sana mı anlatırdı her şeyini? He ya, dert ortağıydım. Dedim ya. Ya, niye annem değil de sen? Ben rahatlatmasını bilirdim babanı. Anası gibi, karısı gibi gitmezdim üstüne üstüne. Bana içini döktü müydü, sırtındaki küfe kuş olur uçardı, hafiflerdi. Annemin Zinet'e duyduğu antipati geliyor aklıma. İlk kez bir şüphe düşüyor içime. Acaba annem haklı mıydı diye. Her şeyi bildiğini, her şeye hakim olduğunu iddia eden, hele de kocasının üzerindeki etkisi tartışılmaz bir hizmetçiyle baş etmek. Ne ayıp. Hizmetçi mi Zinet dadı? Aklım karışık. Anneme çoğu kez haksız yere kızdığımı, onu hırpaladığımı düşündüğüm anlar giderek çoğalıyor son senelerde. Ben de yaşlanıyorum şüphesiz. Hızla yaşlanıyorum. Yarın kaçta kaldırayım seni kızım? Diye soruyor Zinet. Ben namaza kalkarım erken. Seni 7'de uyandırayım mı? Aslı'yı bekleyeceğim. 9'dan önce gelemez o. Sen kalkar kalkmaz git annene. Aslı'yı ben bekler, yollarım hastaneye. Ne olur ne olmaz. İnsanlık hali bu. Konuş annenle. Helalleş. Gönlünü al. Ölecek gibi konuşuyorsun. İçine bir şeyler mi doğuyor? Havazanallah. Ağzından yel alsın kızım. Yaşlıdır. Ağır ameliyat geçirdi. İnşallah daha yıllarca yaşar ama uyandığında seni yanında bulsun. Sana düşkündür annen. Sen bana sor. Sinirlenmeye başlıyorum yavaş yavaş. Bu her şeyi en iyi bilen yaşlı kadına. Biliyor musun dadı? Annem onun için böyle konuştuğunu duysa şaşar kalır. Onun yıldızı pek barışmazdı seninle. Zarar yok. Beni sevmezdi bilirim ama zarar yok. Yoksa seni kaynana yerine koyduğu için mi sevmezdi? Kim bilir dedi Zinet. Kim bilir, bir bildiği vardı elbet. Peki sen neden ona hep bağışlıyorsun böyle? Rahmetlinin hatırına ben ona saygıda kusur edemem. Söz verdim ona. Kime? Nedim babaya mı? Babana, evet, diye düzeltti beni. Haklıydı. Büyüttüğü yere, göğe koyamadı Nedim Ortaçlı, gerçek babamdı benim. Derdimi çeken, beni seven tek babam. Haydi git yat, dedi, dedim. Beni de 7'de uyandır. Erkenden gideyim hastaneye. Yarın sabah Aslı sana emanet. Dediğini yaptırmış olmanın sevincini gördüm bir an gözlerinde. Omuzlarına kaymış beyaz örtüsünü saçlarının üzerine yerleştirdi. Allah rahatlık versin kızım, dedi. Sen de git yat. Hayalet gibi dolaşma odalarda. Bak buldun kızını işte, sağ salim. Perdeleri çekmek için pencerenin önüne gittim. Dadı, dedim. İnanmayacaksın ama kar dinmiş. Bakarsın yarın güneş açar. Açmasa da olur, dedi Zinet. Güneş beni ısıtmıyor nicedir. Bak iyi ki ısıtmıyor dedin de aklıma geldi. Gece kaloriferleri kapatıyorlar. Sana bir de battaniye vereyim. Tek yorganla üşürsün yoksa. Zahmet etmeseydin kızım. Hani derler ya kar uyuyanın üstüne yağar diye. Gerek yok. Ben gece kuşu gibi oldum. Sabaha kadar uyku tutturamıyorum, dedi. Rahmetli Satı'yla çeneye daldık mıydı? Sabahlardık biz. Alışkanlık yapmış sahir. Bilmez miyim Satı'nın huyunu? Utku'yla bana da sonu gelmeyen masallar anlatırdı geceleri. Annem geç uyuyoruz diye kızar dururdu. Ah, dedi. Bazen nasıl özlüyorum bozovayı. Burnumun direği sızlıyor. Benim de öyle. En çok da Satı'yı arıyorum. O gidince kolum kanadım kırıldı. Ayda kızım. Konuşacak, yarenlik edecek kimsem kalmadı. Düşünsene, neredeyse 11 yaşından beri onunla yaşamışım. Anamdı, ablamdı, can yoldaşımdı benim. Zor geldi ölümü. Biliyor musun, kollarımda öldü Satı benim. Söylemişlerdi. Allah'tan Yusuf amca da oradaymış ölürken. Değil mi? Neyse ki etrafındaymışsınız. Tek başcağızına da gidebilirdi garip. Üçüncü kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 105.